Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 4 Temmuz 2022 günlerden pazartesi. Yeni bir haftadayız. Bir hafta zirveler haftasıydı. Benim bir kaçamak yapmam gerekti ama bütün gündemi toparladım sizler için. NATO zirvesi tabii geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya yönelik vetosu olmadı. Bunun yerine bir üçlü mutabakat çıktı. NATO zirvesinde 2022 Madrid'de yeni stratejik konsept de kabul edildi. Oldukça savaşçı bir konsept. Rusya'yı düşman, hasım doğrudan ilan etti, yetmedi. Çin'i de aynı şekilde Batı dünyasına meydan okuyan güç olarak, yine tehdit olarak koydu NATO. Hakikaten dünya zorlu bir döneme girdi. Ekonomi alanında da Batı açısından son derece sıkıcı gelişmeler var. Notları aktaracağım. Amerika'da resesyon tartışmaları var. Avrupa'da durdurulamayan enflasyon. En başta Almanya, Rusya'ya açılan yaptırım savaşı bumerang gibi Batı'yı vuruyor. Tabii Türkiye'deki durumu saymıyoruz. Onu biliyorsunuz. Bugün enflasyon oranları açıklandı. Durum vahim. ENAG'ın yani Ekonomi Araştırmaları Grubu'nun enflasyon oranıyla resmi TÜİK enflasyon oranında dağlar kadar fark var. Türkiye savaşta değil ama enflasyon hakikaten feci durumda. Başka başlıklar da tabii ki var dünyadan geçtiğimiz haftaya damgasını vuran. Onları da aktarmaya çalışacağım ama bugünkü gündemimiz NATO zirvesinin sonuçları olacak. Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi yazarı konuğum olacak programın ikinci yarısında. Hem NATO'nun yeni stratejik konseptini nasıl bir dünya açtığını konuşacağız. Hem de tabii ki zirveye aslında Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile ilgili veto pazarlıkları damgasını vurdu. Sonuçta bir üçlü mutabakat çıktı ama bu üçlü mutabakat ne anlama geliyor tam olarak? Bu konuyu konuşacağız, değerlendirmelerini alacağız. Mehmet Ali Güller'den diğer gündem maddelerini de aktarmaya çalışacağım sizlere. Tabii NATO zirvesi dışında G7 zirvesi, Avrupalı liderlerin birlik görüntüsü sergilemeye çalıştıkları bir resim vardı. Rusya Federasyonu'nun tepkileri, yine aynı şekilde Çin'in tepkileri vardı. Bunları da aktaracağım sizlere. Diplomasiden notlar olacak. Türkiye Ermenistan'la ilgili İran Dışişleri Bakanı ağırladı. Ankara, onlar var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. İsrail'de aslında Eksen'in son programlarında konuşmuştuk. Hükümet çöktü. Daha doğrusu geçiş hükümeti şu anda Kasım'da yine seçim ufukta gözüktü. Ve Türkiye'nin Suriye operasyonu da biraz rafa kalkmış gibi gözüküyor ama Suriye sahasından da notlarım olacak, size aktaracağım. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bu 5 kentimizden bizi dinleyebilirsiniz. Onun dışında Sputnik web sitesinin üzerinden radyo bölümünü seçerseniz Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabımızın linkini Twitter hesabından ben de paylaştım. Tıklarsanız, Telegram hesabınız varsa kolaylıkla Eksen'i dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, NATO zirvesi 28-29 Haziran tarihlerinde yapıldı. Yankısı hala devam ediyor doğal olarak. Zirve öncesinde aslında ilk işaretler geldi. Joe Biden daha sonra zirve basın toplantısında da açıkladı. NATO mukabele kuvvetini kurmuştu 2002 senesinde Prag'da. Şimdi bunu büyütecekler. Devasa boyutta büyütecekler. 40 bin normalde bu acil müdahale etmek için oluşturulan güç 300 binden fazla arttırılacak. 7 kattan fazla bir artış var. Tabii Rusya güvenliğimize tehdit oluşturuyor diyerek bu kararı aldılar. Türkiye'ye de düşen görevler var. Ama tabii ki bütün dikkatler bu açıklamalar eşliğinde NATO zirvesine kilitlendi. Türkiye'nin özellikle bu Ukrayna operasyonu, Rusya Federasyonu Ukrayna operasyonu nedeniyle İsveç ve Finlandiya'yı da katarak genişleyecek NATO'da veto kartını oynaması ve pazarlıklar. Hemen öncesinde bir dörtlü zirve yapıldı. Stoltenberg liderleri buluşturdu. Yaklaşık iki saat sürdü. Öncesinde pazarlıklar da vardı ve sonunda NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceğini duyurdu. Bir davetiye resmi olarak çıkartılmış oldu. Parlamentoların onayından sonra devreye girecek ama ortak mutabakat çok tartışma yarattı. Bugün konuşacağız programın ikinci yarısında Mehmet Ali Güller'le birlikte. Madrid'de fuar merkezinde imzalandı bu mutabakat. Dışişleri Bakanları imza koydu. Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları ile birlikte ve mutabakat metninde de Türkiye'nin açık kapı politikasına desteğini teyit ettiği ve Finlandiya ve İsveç'in resmi olarak NATO'ya üyeliğe davet edilmesini onayladığı, bunu desteklediği vurgulandı. Bu metnin içerisinde tabii Türkiye'nin talepleri ne kadar yer buldu o önemli. Bir kere çok güçlü laflarda olduğunu belirtmek lazım. İşte NATO'nun güvenliği, terörle mücadelede işbirliği, ilkeler, değerler vesaire bu ülkelerin Türkiye için güvenlik tehditlerini Türkiye'ye karşı destekleyecekleri vurgulandı. PKK'dan terör örgütü olarak bahsedildi ki zaten öyle tanıyorlar ama bunun dışında PYD, YPG ve FETÖ diye anılan Gülen cemaatiyle ilgili özel olarak bir terörist ifadesi yer almadı bu metinde. Ayrıca Türkiye'ye savunma sanayi ile ilgili kısıtlamalar vardı. Bunların bir şekilde kaldırılması vaadi yer aldı. Aslında özü metnin bu. Bir de ortak mekanizma kurulacak. Belki en somut şey bu konuları konuşmak için Türkiye'nin iade talepleri var. İsveç ve Finlandiya'nın PKK'ya destek verdikleri gerekçesiyle teröre bulaşmış bir takım isimler. Listedeki isimlerin sayısı değişti. 33 dendi. Sonra Cumhurbaşkanı 73 dedi vesaire. Böyle bir metin çıktı ve bunun ardından da NATO'da stratejik konsepte İsveç'e ve Finlandiya'ya resmen davette kabul edildi. Stratejik konsept önemli sonuç bildirisinde. Zaten aslında epeydir hazırlanıyordu. İçeriğini de biliyorduk, bilmiyor değildik ama Rusya Federasyonu Avrupa Atlantik bölgesinde istikrar ve barışa ciddi tehdit olarak nitelendirildi. Ukrayna sebebiyetiyle bu yapıldı. Dayanışması ifade edildi. Zelenski'nin de katılımı var tabii. Ama burada tabii ki Çin ekonomik gücünü stratejik bağımlılıklar yaratmak ve etkisini arttırmak için kullandığı iddia edildi. Yani Batı kullanmıyor biliyorsunuz. Hiç böyle şeyler yapmaz Batılılar. Çin yapıyor öyle deniliyor bu belgede. Ve işte açık kapı politikasının teyidi İsveç ve Finlandiya vesaire stratejik olarak AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi. Özellikle tabii ki bu Stoltenberg'in yaptığı açıklamalar önemli. İlk kez Soğuk Savaş'tan bu yana böyle bir plan kabul edildiğini Lizbon'da çünkü Rusya ortak olarak nitelendirilmişti. Stoltenberg uzun bir savaşa hazırlıklı olmalıyız dedi ki Avrupa çok da hazırlıklı gibi açıkçası gözükmüyor. Stoltenberg'in ağzından çıkan belki de kaçan bir ifade de bence dikkat çekiciydi. 2014'ten bu yana ittifakın Rusya'yla çatışmaya hazırlandığını söyledi kendisi. Yani Ukrayna'da Minsk Anlaşması'nı uygulamayarak BM onaylı olmasına, Güvenlik Konseyi onaylı olmasına rağmen uygulamayarak yaktıkları ateşi aslında son derece bilinçli olarak bu adımları attıklarını, bu ateşi yaktıklarını belki de tescillemiş, teyit etmiş oldu. 2014'te hazırlanmaya başladık bu savaşa dedi açık bir ifadeyle. Tabii NATO'nun Çin için, Çin'le Avrupa'nın ilişkileri düşünüldüğünde Hint-Pasifik bölgesi diye Amerika anıyor. Oraya sarkması asıl konsepte, stratejik konsepte Amerika'nın ana tezi olan kurallara dayalı düzen. Diyeceksiniz ki hangi kurallar, kimin kuralları? Özel olarak çünkü 30 yıldır BM sistemi bizzat NATO ve Amerikan müdahaleleriyle alt üst edilmiş olduğu için son 1,5 yılda Biden yönetimi BM sistemi yerine kurallara dayalı düzen diye bir şey söylüyor ama ne olduğunu pek insanlar anlayamıyorlar doğal olarak. Hangi kurallara, kimin kurallarına, ne kuralı var burada geçerli? Bu sorunun yanıtı yok ya da tartışmalı diyelim. Şimdi zirve sonundaki basın toplantısında bir yandan da tabii ki Batılı liderler Rusya'yla bir savaşa girmekten imtina ettiklerini Stoltenberg'in ağzından da ifade ettiler. Bunun yıkıcı sonuçları olabilir dedi NATO Genel Sekreteri. Joe Biden ise biraz daha böyle sert konuştu. Zerre karışını bile NATO coğrafyasını savunacağız dedi. Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığı. Sonuç olarak Amerika'nın Avrupa'daki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana devam eden Almanya'da en az 32 bin askeri var Amerika'nın biliyorsunuz. Askeri varlığı artıracaklar. İspanya'daki sayı, destroyer sayısı artacak. Polonya'da daimi karargah kurulacak. Romanya'da muharebeye hazır birlik bulundurulacak. Britanya'ya F-35 filoları gönderilecek falan. Böyle bir Amerika'nın Avrupa'da yeniden çok daha güçlü konuşlandırılması. 300 bin diğer üye ülkelerden ne kadar birlik aktive edilecek ve niçin yapılıyor bunlar? Yeni bir savaş mı çıkartılmak isteniyor gibi sorular çıkıyor bütün bu açıklamalardan. Tabii Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya bu birlik görüntüsü altında vetosunu da kullanmadığı için Joe Biden tarafından da tebrik edildi. Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la öncesinde telefon görüşmesi zirve sırasında da 1 saat 10 dakika süren bir görüşmesi oldu. Bu tabii ki Türkiye'nin ikna edilmesinde herhalde etkili oldu. Görmeyi dört gözle bekliyorum. Çok da aslında Biden yönetiminin Erdoğan'la arasının iyi olmadığı konuşulurken bu görüşme gerçekleştirildi. Bütün tabii ki yorumlarda, batılı ajanslarda Biden'ın bu işi diplomatik olarak kotardığı üçlü mutabakatı görüşü ağırlık kazandı. Başka diyaloglar da oldu. Eğlenceli diyaloglar Boris Johnson'la Cumhurbaşkanı arasında vesaire derken Cumhurbaşkanı Madrid'de bir toplantı, gazetecileri sorularını yanıtladı ve liderler zirvesi sonrası alınan kararların Türkiye için diplomatik zafer, demin aktardığım metnin zafer olduğunu söyledi. Birazdan Mehmet Ali Güller'e de bunu soracağım. Stratejik konsepte ilk kez terör örgütlerinin güvenlik sistemini tehdit ettiği, tabii bu ifadeler var, terörizmle mücadele öteden beri var NATO belgelerinde. Hatta yani işte 11 Eylül'den sonra iş terörle mücadeleye dökülmüştü, Rusya, Çin falan değildi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ilk kez konuldu diye bir açıklama yaptı. İsveç'in de 73 teröristi bize gönderecek İsveç'te diye vurgu yaptı. Bir yandan da tabii Rusya ile bu stratejik konseptte Türkiye'nin de şeyi var, imzası var. Türkiye'nin belli bağlantıları var Rusya ile, Ukrayna ile de Rusya ile de ilişkilere devam edeceğiz. Denge politikası vurgusu yaptı. Sonra bir de paylaşım sosyal medya hesabından Türkiye'nin bağımsız dış politika uygulayacağına dair vurgusu yaptı. Sonra fakat dönüşte Türkiye'ye, İsveç ve Finlandiya'ya NATO'yu ve veto'yu geri çekmenin sebebinin bunun sadece bir davet süreci olması olduğunu söyledi. Evet demiş olduk dedi, yan çizmeye kalktılar dedi. Daha sonra NATO bünyesinde müttefiklik ilişkilerinde olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye terör konusunda destek vermedikleri açıktır dedi. Şimdi pek anlayamadım ben, o metne ilk defa koyduk sonra dönünce vermiyorlar destek. Yazılı çünkü alındığı söyleniyor. Gerçekten enteresan ama tabii öteki tarafın açıklamalarına baktığımız zaman biraz da Cumhurbaşkanı'nın hayal kırıklığını anlamak mümkün. Çünkü Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ki NATO'ya katılımlarını da çok bir şey değiştirmeyeceğini söyledi kendisi. Hakikaten öyle ABD'li askeri anlaşmalar var, İsveç ve Finlandiya NATO ile ortaklıkları var. Yani kağıt üzerindeki tarafsızlık sona ermiş oluyor aslına bakarsanız, pratikten ziyade. Tabii uygulamada bir takım sıkıntıları olabilir elbette ama YPG'ye terör örgütü demedik dedi Finlandiya Cumhurbaşkanı. Türkiye ana hedeflerinden biriydi. Nihayetinde bunu kabul edebilirdik dedi. Ama öyle adlandırılmadı dedi. İadesini istediği kişilerle ilgili davaları yeniden açmaya Türkiye'nin gerek yok dedi. Zaten yargı bu işe bakar dedi. PKK'ya karşı adım atmaya hazırız diye de zaten terör örgütü kabul ediyorlar. Malumun ilanı yani o. Vurguladı. İsveç Dışişleri Bakanı da Erdoğan'a boyun eğmedik diye bir ifade kullandı. Ülkesinde sıkıştırılıyor bu arada. Çok da arzulamadıkları bir resim oluştu İsveç açısından da. İade konusunda ayak sürecekler. Metnin içerisinde de tabii ki öyle bir metin ki Avrupa iade anlaşması ilkeleri çerçevesinde bir iade olacaksa olacak. Bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tekrar bir hatırlatma gereği duydu herhalde. İsveç ve Finlandiya belgeye uymak zorunda, yoksa NATO'ya almayacağız diye bir açıklama yaptı. İlk defa YPGP'de bir NATO belgesinde yer aldı ama terörist olarak yer almadı. Tabii bu üçlü mutabakat bir NATO belgesi de NATO belgesi mi? Değil galiba benim bildiğim kadarıyla. Üçlü mutabakat, Amerikalılar bizim de bir alakamız yok bu mutabakatla diye bir açıklama yaptılar. Gerçekten enteresan bir resim oluştu. Ama tabii Amerika ile Türkiye arasındaki kritik sorunlarda bir takım gelişmeler varmış gibi bir resim var. Çünkü Joe Biden F-16'ların, F-35 olmuyor ama F-16'ların yeni F-16 alımı ve modernizasyonu konusunda Kongre'nin onayını alacağı konusunda umutlu konuştu. Gerçi Financial Times hemen Kongre'de onayı zor diye bir haber yapmış ama böyle bir resim var. Bu arada Yunanistan'da F-35 için Amerika'ya mektup gönderdi resmi olarak. Yunanistan-Türkiye gerilimi de zirvede gündem oldu. Hatta Mitsotakis Türkiye ile konuşmak, diyalog içerisinde kalmak gerektiğini de vurguladı. Evet, Amerika'dan destek var tabii ki, Biden yönetimi vesaire, ama bu işler nereye gidecek tam olarak da bilmiyoruz. Böyle bir çerçeve oldu, ortaya çıktı. Tabii Avrupa kanadında da 1 Temmuz itibariyle dönem başkanlığı Fransa'dan Çekya'ya geçti. Emmanuel Macron özellikle NATO'nun doğu kanadında askeri varlığımızı güçlendireceğiz vurgusu yaptı. Ama biraz böyle diğer ortaklarından farklı durarak Rusya'yı yok etme, dekolonize etme gibi bir takım şeyler Amerika'da tartışılıyor. Rusya'yı bölecekler, parçalayacaklar filan. Bizim öyle bir isteğimiz yok dedi Fransa olarak. Biraz kendini ayrı tutan tavır aldı diyebiliriz açıkçası burada. G7 zirvesinde de Avrupalı liderler böyle şen şakrak bir biçimde gövde gösterisi yaptılar. Almanya ev sahipliği yaptı. G7 zirvesi de Almanya'da Bavyera eyaletinde Elmau Sarayı'nda yapıldı. Hatta Scholz çok sert konuştu. Rusya ile ilişkilerde geriye dönüş yok dedi. Efendim Kiev'e dayatılan koşullarda yaptırımlar kaldırılmayacak vesaire, pek çok şey söylediler ama mesela gıda ürünleri Rusya'dan hedef alınmayacak kararı çıktı G7'den sonuç bildirisinde. Biraz dalgaya geldi gibi bir durum var. Boris Johnson'ın da katkılarıyla işte Vladimir Putin'in Sibirya tatillerinde ki fotoğraflarına atıfla işte çıplak ata binelim biz de falan gibi böyle tuhaf tuhaf espriler yaptılar kendi aralarında. Bir acayip bir şey oluştu, ortam oluştu. Şimdi G20 zirvesi yapılacak Kasım ayında, Kasım ortasında. Ki boykot ederiz Vladimir Putin katılırsa diyorlardı ama von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı ben bundan yana değilim gibi bir açıklama yaptı. Böyle bir acayip bir resim oluşmuş durumda. Şimdi Rusya tabii Avrupalı liderler NATO'nun dışında G7'de böyle bir resim verdiler. Rusya'nın da tepkileri tabii ki var. Genel olarak soğuk savaş mekanizmalarına bir geri dönüş olarak değerlendirildi Rusya dışişleri yetkilileri ve özellikle de İsveç-Finlandiya ile ilgili girişim Batı sınırları ve yeni mukavele gücü yığılması ya da yığılmaması, ne kadar 300 bin askeri nereye yığacaklar onu da tam bilemiyoruz ama Amerika askeri varlığını güçlendirecek. Dolayısıyla Dmitri Peskov Rusya'nın batı sınırlarının güçlendirileceğini vurgulayan açıklamalar yaptı. Burada tabii Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları önemliydi. NATO'nun Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan ettiğini, dolayısıyla bu stratejik konseptin çok da sembolik bir anlam taşıdığını kendisi dile getirdi. Çok sert ifadeleri var tabii ki. NATO'nun planlarının Rusya'yı şaşırtmadığı, ABD ve uşakları ifadesiyle mevcut politikalarına bir şey katmayacak bu vurgusu yaptığını gördük. Şimdi Vladimir Putin 4 Temmuz bugün Amerika'nın bağımsızlık günü, ilk defa Vladimir Putin Rusya lideri Amerikan başkanı 4 Temmuz tebriki göndermeyecek. Devlet geleneği açısından önemli bu tarz tebrikler ama göndermeyecekmiş, böyle bir bilgi geldi. İsveç ve Finlandiya konusunda Putin'in genel açıklaması bizim bir sorunumuz yok İsveç ve Finlandiya ile şeklinde oldu. Böyle bir değerlendirme çıktı. Tabii Çin aynı şekilde kendisinin de NATO stratejik konseptine alınmasından rahatsız. Kara çalma yapılıyor bize, yani sanki Çin her yeri ele geçirmeye çalışıyormuş gibi NATO politikası bizi karalıyor. Bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Soğuk savaşın zihniyetini ve ideolojik önyargıyı körüklüyor diye bir vurgu yaptı Çinliler bununla ilgili olarak efendim. Evet, şimdi başka bu çerçevede Asya'da bu arada Özbekistan'da Karakalpakistan'da 26 Haziran'da başlayan gösteriler, özellik anayasada vardı. Onu ellerinden almaya kalkışınca patlak vermiş gözüküyor ki geri tepti. Bir aylık bir OHAL ilan ettiler. 18 kişi de maalesef hayatını yitirmiş ama parlamento karar almış. Şevket Mirziyoyev'in önerisi bu. Onu geri çekmişler. Belki durum yatışacak. O bölgeler özellik solumaya alışkın bölgeler. Dolayısıyla sıkıntı yaratmış gibi gözüküyor. Evet, şimdi Ukrayna sahasına bakalım. Ukrayna tabii NATO'ya katılma arzusu içerisinde ama devlet başkanlığı ofisi bile geçen hafta NATO Ukrayna'yı ittifakta görmek istemiyor diye açıklama yaptı. Çok enteresan. O zaman niye böyle bir kriz yaşanıyor diye sormak lazım. Bu arada bir de Suriye yönetimi de Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararı aldığını duyurdu. Ukrayna çok sinirlendi. Zelenski ilişkileri kesmeye karar vermiş Suriyeli. Yalnız sıkıntı şurada. Zaten 2014 sürecinde Kiev'deki darbeden sonra Suriye Kırım'ı tanımıştı Rusya'nın parçası olarak. Dolayısıyla ilişkileri zaten kesmişti Ukrayna. Herhalde Zelenski'nin bir devlet başkanı olarak bundan haberi yok. Çok enteresan. Bir daha kesecek herhalde. Bir de böyle bir gelişme gerçekleşti. Şimdi Ukrayna sahasında tabii Batı'nın askeri yardımları devam ediyor. En son 820 milyon dolarlık bir Amerikan yardımından bahsediliyor. Almanya'sı, şusu busu herkes. Bir de Kissinger'dan haber geldi. Davos'taki ekonomi forumunda Mayıs ayında Ukrayna'nın toprak tavizleriyle barışa yanaşması gerektiğini söylemişti. Çok büyük tepki çekmişti. Hatta küfür yedi Ukrayna liderliğinden. Amerika'nın dış politika duayeni çark etmiş, Time dergisine konuşmuş. Ben öyle demedim aslında. Hani savaş kontrol edilemez bir şeye dönüşüyor. Ondan endişeliyim. İki ay içerisinde bu iş, hani barış şeyleri başlatılmalı dedi. Hakikaten Ukrayna ordusunun sahadaki durumu hiç parlak gözükmüyor. Telegram kanallarından karşılaştırmalı haberlere bakarsanız artık Batılılar da yazıyorlar. Özellikle Lisichansk tamamen bitti. Bir gün sonra, 24 saatten uzun süre sonra Ukrayna Genelkurmayı kabullenmek zorunda kaldı. Çok hızlı bir ilerleme. Askeri birlikleri kaçıyorlar. O aslında Lugansk bölgesinin anayasal sınırları tamamen özgürleştirilmiş gözüküyor. Sergey Shoigu Putin'e bu konuda bilgi verdi, başarıyla gerçekleştirildi diye. Lugansk Cumhuriyeti lideri Pasechnik de özellikle neonazilerin yenilgisinden duydukları mutluluğu dile getirip 3 Temmuz'u bayram ilan edeceklerini söyledi. Şimdi Sversk kenti için çatışmalar başlamış gibi gözüküyor. Bu saha geriliminde bu arada Rusya Federasyonu Zmeni Adası, bu Yılan Adası diye geçen küçük bir adacık, oradan çekildi. Bunun sebebinin tahıl çıkartılamıyor, Ukrayna tahılı suçlamalarına yanıt olması olduğunu söylüyorlar. Çok da stratejik deniliyordu ama böyle bir karar alındığını belirtiyor yetkililer. Hakikaten tahıl meselesi önemli. Türkiye ile mekanizmalar kurulmaya çalışılıyor BM arabuluculuğunda. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi kendi talepleri üzerine Türkiye'nin bir kuru yük gemisine el koyduğunu duyurdu ama Kremlin bizim bir bilgimiz yok diye bir açıklama yaptı. Tabii tahıl meselelerini kullanarak özellikle Britanya Karadeniz'e sızma hamleleri içerisinde sürekli olarak dolayısıyla bir gemi gönderelim tarzı bir takım girişimleri olduğu anlaşılıyor. Dünyadaki gıda krizi Ukrayna ile doğrudan bağlantılı bir kriz değil, daha ziyade Rusya'ya ekonomik yaptırımlar öyle bir boyut aldı ki Ukrayna'dan 4 kat fazla tahılı olan Rusya'ya gemilerine sigortalanmasına vesaire yaptırım uyguladığınızda tabii gıda krizi yaratmış oluyorsunuz. Ukrayna'nın Rusya'dan çok çok daha az olan tahılından kaynaklanmıyor bütün bunlar. Tahıl kriziyle ilgili gelişmelere bakacağız ama İran dışişlerinden biz de yardımcı oluruz gibi açıklamalar gelmişti hafta sonunda. Bu konuda komik bir haber daha var. Dikkatimi çekti. UNESCO ta bir yıl önce Ukrayna başvuruda bulunmuş, borş çorbası bizim diyerek onaylamış Ukrayna'nın kültürel mirası diye. Yalnız tabii borş çorbası Rusya'da, Belarus'ta, Polonya'da, Litvanya'da, Romanya'da, Moldova'da, hatta Aşkenaz geleneğinde hepsinde var olan bir çorba. Dolayısıyla kimseyle paylaşmak istemiyorlar. Böyle şeyler maalesef, çünkü Anadolu mutfağıyla ilgili bizde de sık sık yaşanır. Artık tabii ki bu milli, aşırı milliyetçilik böyle çorbalara kadar gitti. Kitap yakmalar, sanatçılara uygulanan yaptırımlar ve baskılardan buralara kadar uzanmış durumda efendim. Evet, şimdi ekonomiyle ilgili birkaç başlık aktaracağım. Bir 5-6 dakikam daha var. IMF, ABD ekonomisindeki büyüme tahminlerini artık düşürdü. 3.7'den 2.9'a önümüzdeki yıl içinde düşürmüşler 2023 için. 2.3'ten 1.7'ye. Yine Euro bölgesi için Standard & Poor's aynı şekilde bu yıl için 2.7'den 2.6'ya, gelecek yıl için 2.2'den 1.9'a indirmiş. Tabii tek sorun büyüme olsa iyi. Amerika'da ciddi ciddi, özellikle Zero Hedge takip ediyorum ben, ciddi ciddi resesyon tartışmaları var. Çok yakın deniliyor. Faiz arttırımı olacak Amerika'da, öyle gözüküyor. Anthony Blinken geçen hafta Rusya yaptırımların etkisini hissedecek gibi açıklamalar yaptı ama asıl Amerikalılar hissediyorlar gibi gözüküyor. Altın ithalatını Rusya'dan Amerika yasakladı. Böyle karşındakine zarar verme taktikleri devam ediyor. Avrupa'daki durum hiç parlak değil. İtalya'da 36 yılın rekoru enflasyonda %8'e ulaşmış. İspanya'da %10.2'ye ulaşmış. Hollanda'da çiftçiler blokajlar, eylemler halindeler. Bu arada Türkiye'de %78.6 resmi ENAG enflasyonu, %75.5. Bilmiyorum, süpermarkete, çarşıya, pazara gidiyorsunuz. Siz biliyorsunuz zaten ne olduğunu. Artık bakıyoruz ama inanamıyoruz doğrusu rakamlara. Türkiye savaşta falan da değil. Yani Rusya'da %17 civarında. Hadi daha fazla hissediliyor diyelim. %20 olsun. Daha fazla değil. Böyle bir acayip bir durum. Avrupalılar için çok büyük rakam bu arada. ABD sürekli likit gazını Avrupa'ya satıyor. Biraz daha pahalı ama asıl problem bugün enerji uzmanlarında da dikkatimi çekti. Şöyle bir baktım, 5 Temmuz'da Norveç'te, yani yarın grev başlıyor efendim. Enerji sektörü grevi, bu Rusya'dan enerji almayalım derken önemli bir kaynak Norveç, grev başlayınca acaba halleri ne olacak diye düşünmemek mümkün değil. Kömür yeşillik, yeşillenme meşillenme derken bir anda kömüre dönmüştü Almanya, biliyorsunuz. O kömür fiyatları da burada Asya piyasalarında uçmuş vaziyette. Almanya'da dış ticaret dengesi fena halde sarsılmış vaziyette. Hatta Alman sanayi ticaret sendikaları birliği açıklama yapmış. Alüminyum, işte cam ve kimya endüstrisi duracak diye Almanya'nın iddiaları düşünüldüğü zaman, üretim üssü iddiaları, hakikaten çok ciddi bir sıkıntı var. Rusya'nın doğal gazı kesmesinin ekonominin 12,5 küçülmesine yol açabileceği Bild gazetesinde yer almış durumda. Hatta kesilirse rezervler 1-2 ay, bu da çok iki katına çıkartarak söylemiş ama yeterli. Yani 1 mi 2 mi tam anlayamadım doğrusu. Federal Ağ Ajansı Başkanı söylemiş bunları. Evet, bu arada Rusya'nın temeli de düştüğü iddia edildi ama ödemeyi yapmıştı. 2 Eurobond kupon ödemesini, bu dış borcunun işlenmesini sağlayan lisansını yenilemedikleri için temeli de düştü diye bir iddia ortaya attılar. Rusya Federasyonu hayır, bizi ilgilendirmez, alıcılara gitmiyorsa biz ödemeyi yaptık diye yanıt verdi. Rusya'nın dış borcu da 31 milyar dolar azalmış efendim. Biz Türkiye'de hep artışlardan hareketle düşünüyoruz. Evet, böyle bir resim var. Bir de Hazar zirvesi düzenlendi. Orada BRICS'e İran ve Arjantin'in üyeliği gündeme geldi. Hakikaten alternatif çok kutuplu bir dünya arayışları da, bir yandan NATO zirvesi, AB liderleri buluşurken bunlar da gerçekleşti. Yine Rusya'da Rosatom'un Mısır'daki nükleer santralin ilk ünitesi için yapım izni alması da dikkat çekici ekonomi başlığından bir haber oldu. Evet, şimdi Amerika'da tabii ki Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını ortadan kaldıran kararının tartışmaları, protesto gösterileri, demokratlar, Joe Biden üzgün ama bir geriye gidiş net olarak gözüküyor kadın hakları bakımından. Tabii herhalde kadın hakları giderek woke kültüre evrildiği için ortada kadın hakları da kalmaz hale geldi. Çok acayip, belki feministler arasında başka tartışmaların da yapılması gerekiyor. Silah kontrolü yasasını Joe Biden imzaladı. Amerika'da 60'tan çok kurşunla delik deşik edilen bir siyahi genç var Ohio eyaletinde, 25 yaşında ama hiç 9 dakika nefessiz kaldığı için hayatını yitiren siyah asıllı Amerikan vatandaşı gibi isyan çıkartmıyor Amerika'da. Trump döneminde olmuştu, hatırlayacaksınız o isyan. Bütün bu süreç içerisinde tabii sığınmacılarla ilgili notlarda almışım. Vaktim biraz azaldığı için biraz da İsrail'den bahsetmek istiyorum. Bu İsrail'de 1 Kasım'da erken seçim yapılacak. 3,5 yıl içerisinde 5. seçim olacak. Naftali Bennett, Yair Lapid hükümeti bitti. Daha doğrusu başbakanlığı artık kalan süre için Yair Lapid üstlenmiş oldu. Joe Biden'dan tebrik mesajını da aldı. İran'la gerilim alttan alta devam ediyor. Suriye'yi vurmaya İsrail devam ediyor. Suriye sahasında Türkiye'nin bir operasyonu olacak mı olmayacak mı tartışmaları bir hafta boyunca devam etti. Hatta Maria Zaharova'dan, Rusya Dışişleri Sözcüsü'nden de gerilimi tırmandıracak adımlardan Türkiye'yi kaçınmaya çağırıyoruz açıklamaları geldi. Orta Doğu çerçevesinde bir de bunları aktarmış olayım. Son olarak konuğumu arkadaşlar, hatta peki Dünya Sağlık Örgütü 110 ülkede COVID-19 vakalarının BA4 ve BA5'in alt varyantları artış kaydettiğini söylüyor. Kimileri maske takımının tekrar gelmesinden bahsediyor. Hepimiz tam da rahatlamışken çok acayip. Bir tıp dergisi Lancet'in koronavirüs komisyonu başkanı Jeffrey Sachs'ın enteresan bir iddiası da oldu. Ben videosunu da dinledim. Doğal gibi biçimde çıkmadı koronavirüs. Amerika'da, Amerika'nın bir biyoteknoloji laboratuvarından yayılmış olabilir. Buna inandığını söyledi. Ama çok tartışılmadı. Malum Amerika olunca böyle oluyor. Evet, şimdi Eksen ikinci yarısına geçelim. Konuğum Mehmet Ali Güler, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Hoş geldin Mehmet Ali yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben bir haftayı bir şöyle bir paketleyip aktarmaya çalıştım. Hem zirveler hem ufak detayları, biraz uzadı kusuruma bakma. Zirveler haftasıydı geçtiğimiz hafta. NATO zirvesi özellikle hepimiz takip ettik. Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyordu. Öncelikle Türkiye'den başlayarak sorayım diyeceğim. Çünkü son 1,5 aydır gündemimizi çok meşgul etti. Ankara kağıt üzerinde hiçbir tavize yanaşmıyoruz. Somut uygulamada göreceğimiz şeyler olmalı. Yoksa İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto ederiz demişti. Ama davetiye çıktı zirveden. Cumhurbaşkanı diplomatik zafer diyor. Öyle mi sence? Üçlü mutabakatı nasıl okumak gerekiyor bu zirveden çıkan?
Cumhurbaşkanı'nın ifadesine baz alırsak, kendisinin daha önce Lozan'a zafer denilmesine de itiraz ettiğini hatırlarsak, Lozan bile zafer değilken bu üçlü muhtıra zaferse herhalde NATO'yu Amerika'dan devraldı diyeceğiz Türkiye'nin. Yani bu kadar abartıldığına göre böyle bir durum yok. Bu abartı kavramlar, durum ne kadar faciaysa o faciayı örtmek için o kadar abartılır. Ben bunu anlıyorum diplomatik zaferden. Yani buna Türkiye'nin bir kazanımı falan gibi bir laf edilseydi daha ortada bir şeyler olduğu sonucu çıkardı. Zafer dendiğine göre durum hakikaten hezimet. Öyle mi? Bunun tabii nesnel olarak 10 maddelik mutabakata bakarak da anlayabiliriz. Evet. Ne var burada? Büyükelçilerin de genel yorumu, uluslararası hukukçuların, gözlemcilerin de genel değerlendirmesi. 10 maddede laf var, uygulamalının ne olacağı oldukça ucu açık şeklinde. Çok özetle böyle tarif ediyorlar. Hakikaten de böyle. Niye derseniz, yani terör örgütlerinin bir kere olup olmadığı esas konu. Tamam, PKK için terör örgütü denmiş ama ne hikmetse PYD, YPG ve FETÖ için böyle bir tanımlama yapılmamış. Hatta FETÖ'yü böyle Ankara'nın tanımladığı örgüt mertebesine kadar niteleyerek koymuşlar. Şimdi bunların hepsi bu tip metinlerde çok masa başı tuzağı diyebileceğimiz konular. Yani siz PKK'ye terör örgütü deyip Türkiye tarafından onun siyasi kolu olduğunun kavgası üstelik Amerika ile yapılırken onu oraya terör örgütü diye geçiremeyip herhangi bir örgütmüş gibi geçirdiyseniz vay halinize, bu dönüp dolaşır uluslararası hukuk ve ya da İsveç'in ve Finlandiya'nın kendi hukuku da baz alarak ya bunlar terör örgütü değil, dolayısıyla bunun üyelerini biz size iade etmeyiz noktasına kadar indirgenir. Ha, böyle olacağını da göreceğiz. Böyle bir sıkıntı var bu metinde.
Biraz zaten şöyle bir şey yok mu Mehmet Ali? Ben Cumhurbaşkanı'nın böyle bütün bu süreçteki açıklamalarına baktım. Çok enteresan, doğrusunu söylemek gerekirse. Önce büyük zafer diyor soruları yanıtlarken. Türkiye'nin NATO belgesi haline getirdiğini, bu terör örgütleriyle ilgili şeyi söylüyor. Ondan sonra dönüşte de sadece bu davet sürecidir. Burada da haklı tabii, parlamento onaylamayabilir nihayetinde bunu söylüyor. Ama şöyle bir cümlesi var. Milli Savunma Üniversitesi'nde NATO bünyesinde müttefiklik ilişkisinde olduğumuzdan ülkelerin Türkiye'ye terör konusunda destek vermedikleri açıktır diyor. Yani nasıl oluyor? Belgeye şey yapılıyor, destek vermedikleri açıktır oluyor. Bir acayip bir resim
şöyle,
yok mu ya?
Bir kere burada yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği, yani bir NATO belgesine bu işleri soktuklarını söylemesi doğru değil. Niye değil? Yani bir kere zaten Erdoğan'ın senin de hatırlattığın konuşmasında PYD, YPG ve FETÖ için bunları bir terör örgütü olarak NATO belgesine geçir diyor ama işte az önce söyledim, terör örgütü denmiyor. Bir bu. Fakat ikincisi, bu imzalanan 10 maddelik muhtıra bir NATO belgesi değil. Problem burada zaten. Yani zirveyi dörtlü yaptılar. NATO, evet. Türkiye, İsveç, Finlandiya ama muhtırayı 3 ülke imzaladı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya imzalamış oldu. İçinde bir NATO imzası yok. Dolayısıyla bu bir NATO belgesi değil. Yani NATO Genel Sekreterinin de bir fonksiyonu, yaptırım anlamında bir fonksiyonu yok artık bu muhtıra üzerinde. Niye? Zaten muhtıranın birinci maddesinde NATO Genel Sekreterinin rolü şöyle tanımlanmış. Yani bu müzakerenin kolaylaştırıcısı denmiş. Kolaylaştırıcının yaptırımcı olma vasfı yok. Dolayısıyla bu NATO imzası olmadığı için yarın bir gün bu 10 maddelik muhtıranın gereklerini İsveç ve Finlandiya yapmadığında bunun ne yaptırımı olacak? Belli değil. Peki bu muhtıraya uyulmadığında bu muhtıradan doğan yükümlülüklerle ilgili sorunlar nerede, nasıl çözülecek? Onun da adresi yok. Burada hükümetin teorik olarak şu dediği elbette doğru. Yani bunun daha Türk parlamentosunda onaylanması süreci olacak.
Evet,
bu iki ülkenin resmi üyeliği oluştuğunda. Fakat bu teorik olarak doğru. Pratikte durum ne? Siz eliniz daha bu kadar güçlüyken Madrid'de o kartı kullanamamışken artık iş işten geçti. Bu saatten sonra onu kullanma şansınız iyice olasılığına yitirmiş durumda. Dolayısıyla bu üçlü muhtırayı Türkiye'nin bugüne kadar AKP hükümetinin NATO ilişkilerinde izlediği çizginin devamı olarak sıralayabiliriz. Hı
hı. Evet. Yani peki ama...
Değil, niye değil? Çünkü 2009'da Fransız mallarının boykot edildiği kadar ilişkiler kötüyken AKP hükümeti gidip Fransa'nın NATO'nun askeri kanadına dönüşünü onayladı. Yine 2009'da Rasmussen kesinlikle NATO Genel Sekreteri olamayacak, onaylamıyoruz dendi. Gittiler, onayladılar. 2016'da İsrail'in NATO'da daimi ofis sahibi olmasını onayladılar. Daha yeniye gelelim. 2019 tarihinde Amerika'nın NATO'ya kabul ettirdiği bir Baltık planı var. Bunu onaylamayacağız dediler. Orada da Erdoğan çok net NATO YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmezse Baltık planının karşısında oluruz demişti. Ama NATO YPG'yi terör örgütü kabul etmedi. Erdoğan Baltık planını onayladı. İşte 2022'de bu kararda, bu Madrid zirvesinde olan da AKP'nin yürüttüğü bu çizginin devamı olarak karneye eklenen yeni bir sıfır. Özelliğinden başka bir şey taşımıyor. Fakat şurada, şunu da bir cümle söylemeye müsaade edin. Yani bu NATO'culuk tabii Türkiye'de tuhaf bir zehir. Yani bu sadece AKP'ye özgü değil. Yani liberalinden milliyetçisine, sosyal demokratından muhafazakarına böyle bir NATO'cu şey var, durum var. Dolayısıyla burada konu NATO olduğu zaman herkes arkasına hizalanmış olabiliyor. Burada Erdoğan'ın yürüttüğü çizginin de işte Evren'in yaptığından çok farklı olmayan bir çizgi olduğunu da altını çizmiş olalım.
Evet. Peki ama Joe Biden'la görüştü Cumhurbaşkanı. Evet. Hem telefon aldı hem görüştü. Amerika bu işlerin içerisine hiç kendini katmadı. Hatta bu mutabakatla bizim bir alakamız yok diye Reuters'a üst düzey bir Amerikalı yetkili de konuştu. Fakat Biden işte F-16'ları vermekten bahsediyor. Tabii Amerika'da Güneydoğu kanadını sağlam tutmak lazım diyen bir cephe de var. Onu epeydir var zaten, özellikle Ukrayna sonrası. Amerikan başkanıyla görüşmesini kimin için bir zafer olarak saymak gerekiyor?
Bu Erdoğan'ın kendisi açısından zafer olarak gördüğü bir tablo. Dikkat ederseniz tüm karelerde de çok mutlu görünüyordu Erdoğan. Hı hı. Yani bu iş artık hatta böyle işte Biden, Johnson, Erdoğan üçgeninde çok güzelsin, çok güzelsin sohbetine kadar evrildi. Fakat Türkiye açısından bu bir kazanç mı? Elbette değil. Yani Türkiye F-35 parası ödenmiş F-35'leri alamayıp şimdi onun bir alt modelini almaya çalışması, bunun da Biden tarafından hani ben verilmesinden yanayım ama Kongre karar veriyor neticede demesi bir zafer gibi nasıl sunulabilir? Siyaseten de bu mümkün değil. En basitinden bir ticaret, bir alışveriş bakımından baktığınızda bile öyle bir başarı olarak görmek mümkün değil. Fakat bir seçim dönemi olması nedeniyle Erdoğan'ın işte o gülümseyen Biden'lı, Johnson'lı fotoğraf karesine ihtiyacı vardı ki o kare olursa eğer AKP medyasında büyük zafer söylemleri olabilecekti. Onun için o kareye ihtiyaç duyuyorlardı. Biden bunu iyi bildiği için ne yazık ki Ankara'yı bu tuzağa düşürmüş oldu. Dörtlü zirveden önce bir telefonla Madrid'de Erdoğan'ın elinden veto kartını almış oldu. Bu Türkiye açısından tabii büyük kayıp.
Evet. Peki gelelim NATO'nun stratejik konseptine. Tabii Türkiye engeli de ortadan kalkınca İsveç, Finlandiya'ya davetiye resmen çıkartıldı. Tabii bu kadar savaş pozisyonu almışken Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye gerçekten izin verilir miydi? O da ayrı bir tartışma konusu, direnci bağlamında, ama şimdi öyle bir stratejik konsept çıktı ki karşımıza, bekliyorduk. İçeriğini de biliyorduk, bilmedik bir şey de yoktu ama... Artık resmen de kabul edildi uzunca bir metin. Nasıl değerlendirmek lazım NATO'nun aldığı, Türkiye'nin de içinde bulunduğu NATO'nun bu Rusya ve Çin'i açıkça düşman ilan eden ve Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığını arttıran, müttefikleri de arttıracak kuvvetler yığmaya sevk eden, bir yönüyle Asya Pasifik'e uzanan kolu nasıl okumak lazım?
Evet, senin de söylediğin gibi bildiğimiz bir konseptti. Hazırlığı uzunca süredir yapılmış bir konseptti. En son geçen sene Haziran 2021'de yapılan NATO zirvesinde de ele alınmıştı. Bu yıl kabul edilmek üzere. Orada da Rusya baş tehditti. Çin stratejik rakipti. Nitekim kabul edilen stratejik konseptte de aynısı oldu. Bakın bu bile tek başına en azından bir büyük yalanı örtüyor. Şimdi büyük bir propaganda olarak efendim işte Putin Ukrayna'ya müdahale kararı aldı. Bakın NATO böyle bir konsept belirledi. İşte Çin, Rusya hedef alınıyor, baş tehdit oldu vesaire deniliyor. Halbuki işte bu daha önce alınmış, içeriği doldurulmuş bir konseptti. Yani yeni bir şey içinde pek yok. Terör konusunda bazı vurgular var ama onlar da genel geçer ifadeler olarak daha önce alınmış, görüşülmüş liderlerin üzerinde mutabık kaldığı konsepte vardı. Şimdi buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Bir kere bu konsept bir NATO savunma örgütüdür. 70 yıllık bu yalanı döne dolaşa diline pelesek edenlerin elindeki maskeyi bir kere alıyor. Çünkü NATO bütün saldırganlığını bu stratejik konsepte iyice açığa çıkarmış oldu. Bir kere böyle bir yönü var. Saldırgan bir konsept. İkincisi bu konseptin iki temel özelliği yani Rusya'yı baş tehdit ve Çin'i stratejik rakip görmesi artı bununla birlikte Çin ve Rusya ikilisini bütün Batı dünyasının birlikte mücadele etmesi gereken bir ikili olarak tanımlaması. Şimdi bir üçüncüsü burada önemli bir nokta olarak NATO'nun bu belirlediği düşman algıları nedeniyle NATO'yu Asya Pasifik'e genişletme hedefini de ortaya koymuş olması. Zaten dikkat edin ilk kez Japonya Başbakanı bir NATO zirvesine davet edilmişti.
Evet.
Şimdi Japonya'nın dışında Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de var ki bu dörtlü bir süredir zaten Amerika'nın Çin'e karşı işte AUKUS'tu, KUAT'tu, şuydu buydu diye Asya Pasifik bölgesinde ikili üçlü ittifaklar örmeye çalıştığı yapılardı. Şimdi buradan anlaşılan 45. maddede de yeni kabul edilen stratejik konsepte çok açık bir şekilde Hint Pasifik'te yeni ve mevcut ortaklarla diyalog ve işbirliğini güçlendireceğini söylüyor NATO. Böylelikle NATO'yu Asya Pasifikleştirme, oraya doğru genişletme hedefi açığa düşmüş oluyor. Bu da bugüne kadar hani çok da böyle şey savunulmuyordu, öyle bir şey yok. NATO Atlantik'ten ibarettir deniliyordu ama Hint Pasifik'e doğru genişleme durumu da ortaya çıkmış oldu. Şimdi bir madde, bizi ilgilendiren çok önemli bir madde var. 45. maddede yine NATO konsepti diyor ki stratejik konsepti Batı Balkanlar ve Karadeniz bölgesi NATO için stratejik öneme sahiptir. Böylece aslında Amerika'nın stratejik çıkarları gereği bu iki bölgenin, Balkanlar ve Karadeniz bölgesinin bir stratejik düğüm alanı olduğu ilan edilmiş oluyor. Şimdi ilk bölümde sorduğunuz, yani Biden'ın telefonunu biraz da bununla birlikte düşünmek gerekiyor. Karadeniz bu kadar stratejik bir düğüm alanı ise bir şekilde Türkiye'yi Amerika o tavizle bu havuçla bir şekilde kendi stratejisine eklemleyebilmenin yollarını bulmaya çalışacaktır. Bunun yollarını yapacaktır. AKP hükümetinin uyumlu bir bu sürece dahil olacağının da işareti olmuş oldu madde. Yani siz Karadeniz'i stratejik düğüm ilan ediyor ve burada hareketle Rusya'ya karşı bir koçbaşı arıyorsanız ki onu şimdilik Romanya üzerinde yapmaya çalışıyorlar. En sonu Amerika'nın burada daha koçbaşı olmaya tanımına uygun bir Türkiye'yi buna dayatmaya çalışacağı bir sürece gireceğimizin ifadesi bu 45. madde. Dolayısıyla bu stratejik konsept Türkiye açısından da aslında tehditlerle dolu bir durum. Niye derseniz, yani Karadeniz bölgesini bir bütün olarak düşündüğümüzde Türkiye'ye yönelik Karadeniz konulu tehditlerin kaynağı Rusya mı? Hayır. Buraya tam tersine buranın bir Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin denizi olmaktan çıkarıp burayı bir NATO gölü haline getirmeye çalışan, bir savaş tepesi haline getirmeye çalışan Amerika'nın siyasetleri Türkiye açısından tehdit. Şimdi benzer bir durum terör konusunda da var. Yani stratejik konsepte terör meselesi girmiş oldu. Gerçi daha önce de vardı, biraz daha genişletilmiş oldu. İşte terörün tüm biçimleriyle mücadele edeceğiz. Asimetrik bir tehdittir vesaire vesaire deniyor. Fakat bu da tabii oldukça muğlak. Kime göre, neye göre? Yani Amerika'nın teröre en büyük destek veren ülke olduğunu bildiğimiz için de iyice zaten soyut ifadeler bunlar. Ve Türkiye açısından da bir sorun. Niye? Çünkü Türkiye'nin başına bela olmuş terör örgütleri konusunda da Amerika terörü destekleyen ülke konumunda. Dolayısıyla bu stratejik konseptin içerisindeki bazı maddeler, ki bu terör maddelerinde 34. madde var, 34. ve 10. maddeler, buralarda Türkiye'yi aslında tehdit eden ifadeler. Yani siz bunu Amerika'nın arkasında desteklediği örgütlerle Türkiye'nin hedef alındığı gerçeğiyle mukayese ettiğinizde bu stratejik konseptin altında Türkiye'nin liderinin imzasının olması da bir başka tuhaf duruma işaret ediyor. Özetle herhalde süremiz doldu. Belki şöyle söyleyebiliriz. Yani Türkiye boyutundan çıkıp toplam bir dünya değerlendirmesi yaparsak stratejik konsepti. Bu stratejik konsept aslında Amerika'nın kendi çizdiği, dizayn ettiği küresel düzenin çatırdamaya başladığını görmesi, bunu tutacak kendi hegemonyasının da olmadığının anlaşılmasıyla Amerika'nın şimdi daha saldırgan, müttefiklerini daha bu işe zorlayan bir konsept belirlediğini söyleyebiliriz. Amerika bu nedenle böyle bir saldırgan, Çin'i stratejik rakip olarak ve baş tehdit olarak Rusya'yı hedef alarak kendi müttefiklerini mümkün mertebe genişletmeye çalışan bir siyaset izlemeye çalışacak. Bu konseptin ana özelliği bu olduğu görülüyor.
Evet, çok da huzur içerisinde bir dünya beklemiyor hiçbirimizi. Peki, çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Güler değerlendirme için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güler'le konuştuk. Hem Türkiye'nin üçlü mutabakatı, vetosunu kaldırması, hem Amerikan Başkanı'yla görüşme, onun sayesinde anlaşılan o ki bunların olmasının önü de açıldı. Hem de tabii ki NATO'nun yeni stratejik konsepti, böyle havada bir şey değil, hepimizin hayatını da etkileyecek bir şey, onu da belirtmek gerekiyor. Bugün Vladimir Vysotsky ile veda edelim. Ehraz'ı dinleyelim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın.
Son мне желтые огни и хриплю во сне я по времени, по времени утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Хоп, или куришь натоща, или пьешь с похмелья. Да эх раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да их раз, да еще раз, да еще много, много, много, много раз. Так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло. А на горе стоит ольха, а под горою вишня. Хоть бы склон увидеть плющом, мне бы тот радость.
Jennifer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin ve Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeferde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.